sen olsaydın.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, şu dünyada bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri nedir diye sorsam, ölüm, ayrılık, hastalıklar, yoksulluk ve benzeri cevaplar ardı ardına gelir zannediyorum. Ama bunlar içerisinde şu dünyada bir insanın başına gelebilecek felaketler arasında biri var ki işte bu hafta onu, o konuyu ele almaya çalışacağız. O da kayıp yakını olmak. Yakınını kaybetmek derken buradan iki genel anlam çıkarabiliriz. Birincisi, yakını vefat etmek anlamına gelen yakını kaybetme hadisesi. Ki daha önce hatırlanacağı üzere Sen Olsaydın programında yakını vefat eden biri olmak konu başlığına ayrı bir hafta ayırmıştık. Bunun dışında ikinci bir anlam ise aslında gerçek anlamıyla bir kaybolma hadisesinden bahsediyor. Yakınını bulamama, ona ulaşamama, ondan haberdar olamama anlamındaki yakınını kaybetme hadisesi. Bu hafta Sen Olsaydın programında konu başlığımız kayıp yakını olmak. İtiraf edeyim ki programın hemen başında bu konuyla ilgili hazırlıkları yaparken hakikaten çok zorlandığımı söylemem lazım. Hele ki konu küçük çocuklar olduğunda bu konu o kadar yürek dağlayıcı oluyor ki pek çok anne baba çocuğunu ne olduğu, ona ne yapacağı belirsiz bir yabancı yanında onu nasıl bir akıbetin beklediği bilinmeksizin ya da belki ıssız, kimsesiz bir yerde tek başına aç, susuz, korku içinde olmasındansa inanın acı çekmeden ölmüş olmasını bile yeğliyor. Aslında bu bizim görüşümüz değil. Ne yazık ki yıllarca kayıp çocuğuna dair hiçbir haber alamayan anne babaların ya ölürsü ya da dirisi. Böyle beklemektense artık iki haberden birine razıyız sözlerinden çıkardığımız acı sonuç ne yazık ki. Şöyle bir düşünelim. İnsanoğlu hayatında ne tür kayıplar yaşar ya da yaşıyor acaba? Bakın kimi zaman hayat içerisinde bize ayrılan şu ömür süresince bazen işimizi kaybederiz değil mi? Malımızı, mülkümüzü, servetimizi hatta bütün servetimizi, mal varlığımızı kaybedebiliriz. Bazen bir hastalık ya da kaza neticesinde vücut uzuvlarımızı, organlarımızı kaybedebiliriz. Ve yine hastalık, yaşlılık ya da bir kaza neticesinde yine hafızamızı ve buna bağlı olarak belki kısmen belki de tamamen geçmişimizi kaybedebiliriz. Bunlar hayat içinde yaşadığımız kayıplar arasında. Ama bunlardan biri var ki hepsinden daha baskın, hepsinden daha öte öncelikli bir konu. Nedir o? Sevdiklerimizi kaybetmek. Sevdiğimizi kaybetmek derken konunun girişinde de dediğimiz gibi bu bazen ölümle olur. Sevdiğimiz öte dünyaya göçer, ölüm vesilesiyle onu kaybettiğimizi ifade etmiş oluruz. Bazen de ilişkiyi, görüşmeyi bitirme anlamında, tamamen ayrılma, görüşmeme anlamında sevdiğimi kaybettim deriz. Yani arada somut anlamda bir mesafe vardır. Bazen kişinin ilgisini, sevgisini, güvenini kaybetmişizdir. Sevdiğimi kaybettim derken aslında bu söz o aradaki soyut mesafeyi ifade eder. İşte tüm bunlarla birlikte bugün asıl ana konumuz olan somut anlamda kayıp durumu var ki diğerlerinden çok daha farklı. Yani sevdiğimizi kaybetme, somut anlamda ondan haberdar alamama, ondan bilgi, ona dair bir bilgi edinememe, nerede olduğunu bilememe durumu. Bakın tek tek hepsinin ayrı ayrı üzerinde durduk ki hayatta yaşadığımız kayıpların aradaki fark da anlaşılır olsun. Örneğin sevdiklerimizin ölümü durumunda onları kaybettiğimizi söylüyoruz ama aslında ahiret inancı olanlar için ölüm ruhun öte aleme geçmesidir. Yani bir geçiştir. dünya ve ahiret arasında berzah aleminde bir bekleyiştir ölüm, değil mi? Hani kişi cennette sevdiğiyle beraber olacaktır hadisinin müjdesi ışığında düşünürsek, evet çok zor bir durumdur kişinin sevdiklerinin ölmesi. Bu anlamda yaşadığımız kayıp hakikaten ardından gelecek bir yas süreci, psikolojik anlamda bir yas, yoğun bir hüzün, duygusallık, belli bir süre hayata, yaşama adapte olamama durumu. Ama sonrasında ne oluyor? Kişi artık zamanla birlikte acılarını bastırıp hayata alışmaya ve hayata bu şekilde onun yokluğuyla ama gün gelip ona kavuşacağı müjdesiyle devam etmeye çalışıyor. Hakeza az önce bahsettiğimiz kayıplarda, örneğin işimizi, malımızı, mülkümüzü, servetimizi kaybettiğimiz durumlar, zaman zaman ekonomik bunalımlar yaşadığımız anlarda olmuyor mu hayat içerisinde? Hatta belki de hayata tekrar sıfırdan başladığı anlar olabiliyor kişinin, ama ne dedik? Tekrar sıfırdan hayata başlayabiliyor, hayata tutunabiliyor. Yine vücut uzuvlarımızı, organlarımızı kaybettiğimiz durumlarda, örneğin kişi bir bacağını, kolunu kaybetmiş olabilir ama günümüz sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmeler, ilerlemelerle bugün biz protezlerden, ortezlerden, gerek fiziksel anlamda ve gerekse psikolojik anlamda rehabilite çalışmalarından bahsediyoruz ki kişi tekrar, belki bu onun onda uzun bir süre çalsa da, tekrar hayatına devam edebiliyor, tekrar hayata tutunabiliyor. Ama bakın, belirsiz kayıp denen bir kavram var. İşte bugün hani kayıp yakını olmaktan bahsedeceğiz dedik ya, işte burada belirsiz kayıp denen bir durum söz konusu. Kayıp belirsiz değil midir? Evet öyledir, ama işte bu kavram tam da bu duruma işaret ediyor. Her halükarda her türlü kayıp kişide büyük duygusal, psikolojik sıkıntılar, fiziksel stres oluşturur, kişinin yaşam dengesini bozar, beraberinde belki kimi zaman psikosomatik hastalıklar da görülebilir, bir takım fiziksel hastalıklara da kapı aralayabilir o yoğun psikolojik sıkıntılar. Ama demin de dediğimiz gibi kişi belli bir süre sonra belki fiziksel, belki psikolojik terapilerle, aldığı yardımlarla tekrar o durumu kabullenir, kabul sürecini yaşar ve hayata devam eder. Ancak belirsiz kayıp denen durum çok daha sarsıcı, diğerlerinden daha uzun bir süreci kapsayan, daha yıpratıcı bir durum ve adı üstünde muğlak, belirsiz bir durum. Burada iyileşme ve kabul süreci biraz sekteye uğrar. Neden? Çünkü bakın, kayıp hikayelerine baktığımızda öyle durumlar yaşanıyor ki, kişi sevdiğini kaybediyor, yıllarca arıyor, bulamıyor, ne yaşadığını ne yaşamadığına dair bir eline bilgi geçiyor. Yani ne öldüğünü ne yaşadığını kabullenebiliyor. İşte böylesi yıllara yayılan, 10, 20, belki 30 yıla yayılan bir süreç ama hala elinde net bir bilgi olmayabiliyor kayıp yakınlarının. Dolayısıyla kişi o kişinin yasını mı tutacak, yani öldüğünü mü kabullenecek, neyi kabullenecek? Öldü mü? Hayır, öldüğüne dair elinde net bir bilgi yok. Peki yaşadığını mı kabullenecek? Evet, belki uzaklarda bir yerlerde yaşıyor ama buna dair de elinde net bir kanıt yok. Dolayısıyla bu belirsizlik kişiyi yorar, yıpratır, acıların, ızdırapların en büyüğünü yaşatır. Bu durum geçici mi olacak, kalıcı mı? Belirsiz bakın. Neye alışacak? O da belirsiz. Belirsizlikte kalmak acıların en büyüklerinden biri. Hani en kötü karar kararsızlıktan iyidir sözünü bu duruma uyarlarsak, en kötü durum bile, girişte de altını çizdiğimiz gibi, ölüm bile işte bu belirsizlikten daha iyi, öyle ifade ediyor yaşadıkları bu durumu kayıp yakınları. İnsanlar o kişiyi ya tamamen gitmiş kabul edecek yıllar sonra, ya da hiçbir şey değişmemiş, sanki kayıp durumu olmamış, böylesi bir durum yaşamamış gibi yaşanan durumu inkar ederek hayata devam edecek, başka bir çaresi yok önünde. O yaşadığı olaya kimi zaman kişi takılır kalır. Bir kapanış yapılamamıştır. Çünkü devamlı o kişinin geri döneceği ve her şeyin olduğu yerden devam edeceği hayali de bu olaylara eşlik eder. Bakın demin de dediğimiz gibi bir ölüm hadisesi olsa cenaze töreni yapılacak, kişi psikolojik anlamda yas yaşayacak, yoğun bir duygusal durum yaşayacak ama nihayetinde onun öldüğünü kabullenecek ve belli bir süre sonra hayat devam edecek. Ama burada öyle bir durum yok. Bakın burada ümitsizlik kadar ümit var, ümit kadar ümitsizlik var. Ya bir gün çıkıp gelirse, bakın belki 10 yıl, 15 yıl geçmiştir aradan, kayıp yakını hala o kişiyi beklemeye devam eder. Bazen durumu yok sayar, sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi düşünür ama an gelir bir gece ansızın rüyasında görür o kişiyi ve hemen tekrar o kurgular başlar. Acaba yaşıyor mu? Acaba bana haber mi vermek istedi bu aracı, bu yöntemle, bu şekilde? Bana benden bir yardım mı bekliyor şeklinde kişi kurguları devam ettirir zihninde. Burada ümit ümitsizlik arasında mekik dokur adeta kayıp yakınları. Çalan her telefon ve kapıda yürekleri kıpır kıpır eder. Acaba derler, acaba bu kez bir haber olabilir mi? Bakın belirsiz kayıpta aslında iki ayrı durum var. Birincisi kişinin veda etmeden gitmesi. Fiziksel olarak yoktur ama psikolojik olarak var olarak algılanır çünkü veda etmeden gitme gibi bir durum söz konusudur. Kaybolmuş yakınlar, kaçırılmış çocuklar, düşen uçakta cesedi bulunamamış kişiler işte bu duruma örnek. Kişinin canlı ya da ölü olmasıyla ilgili net bir bilgi yoktur. İkinci bir durum ise aslında gitmeden kişinin veda etmiş olması şeklinde ifade ediliyor uzmanlarca belirsiz kayıp kavramında. Kişi fiziksel olarak vardır ama aslında psikolojik olarak yoktur. Şimdi tekerleme gibi konuştuk belki nedir, nasıl bir durumdur bu yaşanan diyeceksiniz. Bakın örnek verdiğimizde konu çok net olarak anlaşılacak. Bir Alzheimer hastasını düşünün, ciddi baş travması geçiren bir hastayı düşünün, ileri düzeyde bağımlılık yaşayan kişileri düşünün ya da diğer kronik ruhsal rahatsızlıklar yaşayan kişileri düşünün. Onların yakınları aslında bu duyguyu yaşıyor. Kişi fiziksel olarak var ama psikolojik olarak yok. İşte böylesi bir durum. Hatta ileri düzeyde yıpranan evliliklerde, yıpranan ilişkilerde aynı evi paylaşmalarına rağmen kişiler bu durumu yaşıyor. Fiziksel olarak var ama psikolojik olarak yok. Bedenen var ama adeta ötelere kaybolup gitmiş çünkü yaşanan ilişki, birliktelik, paylaşma yok olmuş. Bakın aslında kayıp deyip geçtiğimiz tek bir kavramdan biz ne kadar konu araladık, ne kadar alt başlıklar çıkardık, ne kadar farklı örnekler verdik, konunun farklı detaylarına girdik. Belki konuyu biraz dağıttık ama inanın aslında bugün bu program vesilesiyle hayatımızda ne kadar çok kayıp yaşantısı ya da kayıp ihtimali olduğunun da belki bu vesileyle farkına vardık. Gerçekten zor değil mi kayıp yakını olmak? Konuyla ilgili kayıp haberlerini taradığımda o kadar yürek dağlayan hikayeler vardı ki. Leyla'lar, Eylül'ler, Seda Nur'lar, evinin önündeyken kaybolan çocuklar, bayramda şeker toplarken adeta yok oluveren ciğerpareler, pek çok örnek, pek çok hayat hikayesi, pek çok isim var bu haberlerde. Kimi evinin önünde oynarken kaybolmuş, kimi çarşıya giderken, kimi çöp dökmeye gittiğinde. Kayıp çocuklar, aileleri ellerinde kalan son fotoğraflarla kapı kapı, sokak sokak dolaşıp evlatlarını arıyor. Bu duygu ölüm gibi diyor kayıp yakını olan aileler. Hatta ölümden de daha beter diyorlar. Bakın bunlardan biri evinin önünde oynarken 2,5 yaşındayken kaybolan ve 7 yıldır bulunamayan Mustafa. Ailesi 7 yıldır müjdeli haberi bekliyor umutla. Ve yine 2 yıl önce 10 yaşındayken çöp dökmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan çocukları, oğulları Yusuf'u arıyor ailesi. İnternette birçok paylaşım sitesinde de çocuklarının bulunması için duyurularda bulunmuşlar, pek çok girişimde bulunmuşlar ama ne yazık ki haber yok oğullarından. Aile oğulları Yusuf için köylerinin hemen yanı başında bir mezar taşı yaptırıyor, mezar yaptırıyor. Oğlunun ismini yazıyor, doğum tarihini yazıyorlar, ölüm tarihine ise kayıp yazıyorlar. Babanın ifadesine göre her hafta oraya gidip dua ediyoruz oğlumun bulunması için diyor. Ve oğlunun en azından adının yaşaması için boş da olsa bir mezarı olmasını istediğini ifade ediyor kayıp yakını olan bu baba. Yeter ki ölü veya diri bana bir sonuç bildirsinler diyor. Bakın ne kadar altı çizilesi cümleler değil mi bunlar? En azından öldüğünü bilmek, en azından bir mezarının olması, konunun, olayın bir sonuca bağlanması ve belirsizliğin umut ile umutsuzluk arasında gidip gelişin bir son bulması arzuları. Ve yine kayıp hikayeleri, yaşanan o kayıplardan bir diğeri, düğün töreni için, bir düğün için köylerine gidiyor aile. Köy meydanında çocuklarla birlikte oynarken 3 yaşlarındaki kızları Emine kayboluveriyor ve 8 yıldır ne yazık ki ondan bir haber alamıyorlar. Ne yaşadıklarına dair ne öldüğüne dair. Evet, 8 yıldır ne gecem ne de gündüzüm var diyor anne. Her kapı çaldığında ya kızım geldi ya da ona dair bir haber geldi diye kapıya koşuyorum. 5 çocuğundan en küçüğüymüş Emine. Her yemek pişirirken, yerken sürekli Eminem aklımda. Acaba o yemek yedi mi, karnı aç mı, tok mu? Onun için her şey boğazımda düğümleniyor. Yemek yemek bile bizim için bir sıkıntı diyor anne. Ve işin acı yönlerinden biri de şu ki diğer çocuklarıma bir şey yapacak olsam hemen gözümün önüne Eminem geliyor ve onlara da bir şey yapamıyorum. Yıllardır çocuklarımın başını dahi okşayamıyorum ki Eminem'e haksızlık olur mu diye. Ve diyor ki az önce babanın söylediği gibi bu acılı anne de öldüyse en azından mezarına gider, dua ederim ama yeter ki ondan bir haber gelse diyor. Evet, kızı kaybolmadan önce oynadığı bebeğe sarılarak onun hasretini gidermeye çalışıyor bu acılı anne de. Ve yine 6 yaşındayken Ümraniye'de evinin bulunduğu sokakta oynarken kaybolan bir başka çocuk 10 yıldır aranıyor ancak 10 yıldır aynı şekilde hiçbir haber bulunamamış ne yaşadığına ne de öldüğüne dair. Böyle bir acı yok diyor acılı anne babalar. Çocuk açıkta mı, sağ mı, kimlerin elinde? Bu süreç ölümden de acı. Yaşamayan bunu anlayamaz diyor ki bakın. İlk kez Sen Olsaydın programında bu kadar bu acıyı anlamakta çaresiz kaldığımı hissediyorum ben de. Hani sen olsaydın demenin bile anlamsız olduğu, yetersiz kaldığı bir noktadayız ki sözün bittiği yer. Bakın programın girişinde hemen söze başlarken dedik ya şu dünyada bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri nedir diye. Ölüm dedik, ayrılık dedik, hastalıklar dedik, yoksulluk dedik. Evet tüm bunlar da acı ama hakikaten kayıp yakını olmak çok büyük bir acı. İşte sen olsaydın demenin bile anlamsız kaldığı, yetersiz kaldığı ve sözün bittiği yer. O halde biz susalım ve sözü güzel bir esere bırakalım. Barış Manço, Allah'ım güç ver bana diyecek. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.
Yine sensiz geçen bir gecenin buz gibi sabahında bu korkunç yalnızlığımda seni bekliyorum, yanıyor yüreğim. Yine gözyaşlarım yağmur gibi yaşıyorum anılarla. Bir şeyler kopuyor sanki, ta şuramda yanıyor yüreğim.
Allah'ım güç ver bana, sığın
Sana yazdığım en son şarkı bu. Artık kırıldı kalemim. Gökler şahidim olsun ki seni seviyorum. Yanıyor yüreğim. Sonbahar yaprakları gibi savruldu ümitlerim. Son bir kez duymak istersen seni seviyorum. Yanıyor yüreğim. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza. Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana.
Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta konu başlığımız kayıp yakını olmak. Evet, kayıp hikayelerinden örnekler sunduk. Acılı anne babaların duygularına tercüman olmaya çalıştık ama anne ve babaların da dediği gibi yaşamayan bu acıyı anlayamaz. Empatinin bile, empati çabasının bile eksik kaldığı, sözün bittiği bir yerdeyiz demiştik eser öncesinde. Peki kayıp durumu olduğunda neler yapılabilir? Kayıplar olmaması için neler yapılabilir? Çok daha önemlisi, biraz da bu konular üzerinde duralım istiyorum. Kayıplar nasıl oluşuyor? Bakın, bazen doğal afetler neticesinde taşkın ve sellerde, akarsu ve göllerde, denizlerde kayıplar olabiliyor. Sevdiğimizi buralarda kaybedebiliyoruz. Deprem, yangın gibi büyük doğal afetler işin bir boyutu. Ama bir boyutu daha var ki savaş, işgal, katliam gibi acıların yaşandığı coğrafyalarda da ne yazık ki kayıplar görülebiliyor. Bazen de kendi isteğiyle kaçma görülebiliyor. Bir ergen, bir çocuk veya bir yetişkin herhangi bir sebeple bulunduğu ortamdan, evden kaçabiliyor. Bunun dışında kayıp başka nasıl oluşuyor? Kaçırılma şeklinde olabiliyor. Yine çeşitli nedenlerle kaçırılabiliyor çocuklar ya da yetişkinler. Peki bundan sonra nasıl bir süreç başlıyor? Tabii önce kişinin yokluğu fark edildiğinde yakın çevrede arama başlıyor. Ancak bulunamadığında ve süre ilerlemeye başladığında artık daha ileri düzeyde tedbirler alınmaya başlanıyor. Durum karakola bildiriliyor. Kayıp ilanları veriliyor. Emniyet ve asayiş birimlerine kayıp ilanı ve fotoğraflar veriliyor. Kişiler kendi kişisel çabalarıyla el ilanları, sokak ve caddelerde broşürlerle yine bu arayış çabalarına devam ediyorlar. Sosyal medya ve internet özellikle günümüzde yine bu noktada hizmet verebiliyor. Hakeza televizyon programları yine kayıp durumlarında devreye girebiliyor. Yine İçişleri Bakanlığı'nca 2014'te başlatılan kayıp alarmı projesiyle kayıp bilgileri ve kişinin fotoğrafı kaybolduğu bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj olarak da gönderilebiliyor. Bunun dışında YAKAT, yani Yakınları Kaybolmuş Aileler Derneği'nin bizzat bu acıyı kendileri de yaşamış kişiler tarafından kurulan ve üyeleri de ya yine yakınlarını kaybetmiş kişiler ya da bu konuda duyarlı kişilerden oluşan derneğin Türkiye'de Umut Otobüsü ile yaptığı çalışmalarda yine zikredilmeye, bahsedilmeye değer. Çünkü bu Umut Otobüsü üzerindeki kayıp resimleriyle, fotoğraflarıyla Türkiye'yi tam 3 kez baştan başa dolaşmış ve tam 900 kişinin bulunmasına vesile olmuş. Yine YAKAT, Yakınları Kaybolmuş Aileler Derneği'nin çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı ya da yerel yönetimlerle yaptığı çalışmalar neticesinde bir takım işte uygulamalar yine yerel bazda ya da genel olarak uygulanan bir takım uygulamalar da var. Market poşetleri uygulaması örneğin yine kayıpların fotoğraflarının bulunduğu bir uygulama. Ve yine sevgi izi. Bakın sevgi izi nedir? Sevgi izi kişinin özellikle zihinsel engel ya da Alzheimer hastalığı bulunan kişinin bilgilerinin ve iletişim numaralarının yer aldığı bir takım bilgiler forma kaydediliyor önce. Daha sonra ona bir numara veriliyor. O numara o kişinin bileğine dövme şeklinde kaydediliyor. Bir numara veriliyor ve o kişi kaybolduğunda ya da bulunduğunda o numaradan yola çıkılarak nasıl ve kimlere ulaşılabileceği şeklinde bir takım çalışmalar var. Ve yurt dışına bakıldığında da yine elektronik kelepçe takılarak GPS yoluyla takip ediliyor. Zihinsel engelli ya da Alzheimer hastalığı gibi hani sürekli kaybolma riski taşıyan kişiler için böylesi uygulamalar, böylesi tedbirler alınabiliyor. Bunun dışında hani neler yapılabilir derseniz ailelerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Özellikle çocuklar açısından çocuğum kimlerle görüşüyor, öğretmenlerinin telefonu, arkadaşlarının ve en azından birkaç velinin ulaşabileceği telefonu ve yine çocuklarının en son fotoğrafının olması ki günümüzde cep telefonuyla bu artık mümkün, sık sık çekilen telefonlarla bakın bunun da böyle bir faydası var. Çünkü çok eski resimler bulunmayı zorlaştırabiliyor. Ve yine özellikle zihinsel engelli bir çocuksa sürekli boynunda ya da kolunda taşıyabileceği bir kart, künye, bileklik olabilir. Bunun üzerinde bilgiler olabilir. Ve yine genel anlamda düşünürsek çocuklarımızı bilgilendirmek, acil durum numaralarını ezberlettirmek, kaybolursa ne yapacağını söylemek ya da kaybolmaması için neler yapabileceğini ifade etmek, zaman zaman bunları oturup konuşmak gerekiyor. Bu gerekli tedbirlerin alınması için ailelere de hakikaten çok fazla görev düşüyor ki kayıp olmadan tedbir alınsın. Kaybı aramak, bulmaktansa kayıp olmadan tedbiri almak tabii ki çok daha önemli. Evet, programın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda bir an için gözlerinizi kapatın ve sevdiğiniz bir yakınınızın kaybolduğunu düşünün. Nasıl bir panik, nasıl bir çaresizlik, korku, boşluk yaşar insan. O gelen her bir ihbar, çalan her kapı, her telefon size bir ümit, ümitsizlik dengesi arasında getirir, götürür. En çok da o şimdi ne yapıyor, aç mı, tok mu, nerede, kimlerle, kayboldu mu, kaçırıldı mı, yaşıyor mu, öldü mü, acı çekiyor mu, bir daha görebilecek miyim, kavuşabilecek miyiz ve daha pek çok soru. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın, sevdiklerimizin acılarını, yokluklarını göstermesin. Rabbim bütün kayıp yakınlarına da sabır ve bununla birlikte güzel haberler nasip etsin. Sevdiklerine kavuştursun diyelim bu dua ve temennilerle programımızı da nihayete erdirmiş olalım. Haftaya görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.